Ayrım 6.
Uzman kişilere götürün. Hangi durumlarda hırçınlık gösteriyorsa tespit edin. Kendi aranızda iletişim yolu geliştirin. Dikkat edildiğinde bu önerileri gerçekleştirmek olası değildir. Öneriler birbiriyle çelişkilidir. Önerilerden her şey çocuğun nasıl bir çocuk olduğuna ve yetersizlikten nasıl etkilendiğine bağlıdır. Sonucu çıkar. Diğer bir deyişle nelere bağlı olduğu bilinmediği ve her bir durumun tek tek incelenmesi gerektiği belirtilir. Yine 6 yaşında beyinsel inmeli çocuğu olan anne gelse ve benim çocuğum okulda başarılı olabilir mi sorusunu sorsa, çoğunlukla çocuğun durumuna bağlı olduğu belirtilir. Çocuğun durumunu anlamak için çok sayıda soru sorulur. Sonunda hadi bir deneyelim ve görelim denilir. Okulda başarılı olursa uygun çözümdür. Başarılı olamazsa engellenme, kaygı ve psikolojik zararlara maruz kalması kaçınılmazdır. Bu durum kabul edilecek bir durum değildir. Tek tek kişileri inceleyerek yetersizlikten davranışların ve uyumun nasıl etkilendiğini açıklamak ve çözümler bulmak olası değildir. Matematikte dairenin alanıyla ilgili olarak genel ilke bilinmediğinde her bir dairenin tek tek ele alınması gerekeceğinden dairenin alanı nedir sorusu kısmen yanıtlanabilir değildir ve aptalca görülür. Evrendeki dairelerin her birinin alanı farklıdır. Sonsuz sayıda daire olduğundan şikayet edilir. Hangi daire kastedilmektedir? Bu daire nerededir? Bu soruların yanıtları ancak dairenin ne tür bir daire olduğuna bağlı olarak yanıtlanabilir. Daha ileri gidilerek daireye ve alanın bulunmasıyla ilgili çok az şey biliniyorsa sorulacak sorular izleyen şekilde olur. Daire nerededir? Yeryüzünde mi, havada mı yoksa yer altında mı? Oraya nasıl ulaştı? Ona yakın başka daireler var mı? İçinde katı madde mi yoksa gaz mı var? Ne renk? Çelikten mi, sabundan mı yoksa tahtadan mı? Neden yapılmış yoksa sadece kağıda mı çizilmiş? Nasıl oluşmuş ve nereden gelmiştir? Herhangi bir şeyi çevrelemekte mi? İşitme ve ortopedik engelli çocuk örneklerinde ve dairenin alanıyla ilgili örneklerde ortak olan şey, ilişkili bağlamlar inceleyenlerce bilinmemektedir. İlişkili bağlam bilinmediğinde iki işlem süreci önem kazanır. Biri işitme engelli çocuğun uyumlu olup olmayacağı ve beyin inmeli çocuğun okulda başarılı olup olamayacağı örneklerinde olduğu gibi davranış ve uyumlarını anlamak ve değiştirmek için pek çok ilişkisiz soru, bilgisizliği örtmek için sorulur. Bu sorulara verilen yanıtlar da anlamsızdır. Çocuğun uyumu ve davranışlarına ilişkin soruları soranı olduğundan daha donanımlı ve bilgili kılmaz. Çocuk için yapılacaklara ışık tutmaz. İkincisi, bireysel durumların tek tek incelenmesinden genel eğilimler konusunda bilgi sahibi olunabilir. Ama bunlar eğilimlerdir. Kesinlikten uzaktır. Örneğin, bazı etmenlerden dolayı diyelim ki yukarıdaki kırmızı daireler beyaz dairelerden daha geniş olsun. Bu durumda daireler arasındaki ilişki bağıntı olarak hesaplanır ve genellemelere ulaşılabilir. Bu genelleme ile kırmızı dairelerin alanının beyazlardan daha geniş olduğu izlenimini verdiği şeklinde eğilim betimlenir. Bu durumda yine tahminlerde bulunabilir ama bu tahminler kesin olmaz. Burada eğilimlerden söz edilir ama kesinlikten söz edilemez. Diyelim ki Malatya'da oturan işitme engelli çocukların sözel dili diğer illerde oturan işitmeyen çocukların sözel dillerinden daha akıcı ve anlaşılır olsun. Bu durumda Malatya'da ve diğer illerde oturan işitmeyen çocukların akıcı ve anlaşılır konuşmaları arasındaki ilişki araştırılabilir. Bağıntı hesaplanarak genellemeye gidilebilir. Bu genelleme şöyle olabilir. Malatya'da oturan işitme engelli çocukların diğer illerde oturanlara göre daha anlaşılır ve akıcı konuştukları izlenimini vermektedir. Malatya'dan gelen işitme engelli çocuklar akıcı ve anlaşılır konuşabilmesi olasıdır. Ama kesin olarak akıcı ve anlaşılır konuşacakları belirtilemez. Kesinlik olmadığında da çocukların farklı olduğu sonucu varılır. Kesinliğe ulaşma ancak her çocuğun ayrı ayrı incelenmesi sonucuna ulaşılır. Buna karşılık eğitim standartları ve öğretmenlerin tutumları bilindiğinde genel bir formüle sahip olunduğunda bunları her bir çocuğa uygulamak daha kullanışlıdır. Her bir çocuğun neden akıcı ve anlaşılır konuştuğunu açıklamak daha kolaydır. Patopsikolojide de ilişkilerin bağıntı niteliğinde olması nedeniyle eğilimlerden söz edilir ama kesinlikten söz edilmez. Kesinlik olmadığında da yetersizliğin davranış ve uyum üzerindeki etkileri farklı olabileceğinden her çocuğu nasıl ayrı ayrı ele alma önerisi getiriliyorsa, dairelerin farklı olduğu sonucuna varıldığında da her bir daireyi ayrı ayrı ele alma önerisi getirilir. Ancak genel bir formüle ya da ilkeye sahip olunduğunda formülü her bir daireye uygulama önerisi getirilir. Her bir daireyi ya da her bir çocuğu ayrı ayrı inceleme yerine ilkeyi ya da formülü dairelere ya da çocuklara daha kullanışlı ve yararlıdır. Beden davranış ilişkilerinin incelenmesi için genel ilkelerin bulunması çok daha yararlı olur. Yetersizlikten etkilenme ile davranışlar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde amaç, ruh bilimsel kestirimlerde bulunmaya hizmet eden kavram ve ilkeleri bulmalıdır. Ancak matematiksel kestirimlerde bulunma nasıl matematiksel verileri gerektiriyorsa, ruh bilimsel kestirimler için de veriler ya da kavramlar ruh bilimsel olmalı, biyofiziksel ve biyokimyasal olmamalıdır. Daire örneğinde olduğu gibi renk, malzemenin yapısı ya da uzaydaki konumu gibi fiziksel nitelikler matematikçiye yararlı olmaz. Ağırlık gibi bedensel, huy gibi ruh bilimsel ya da evdeki çocuk sayısı ve rolleri gibi sosyolojik veriler de genetik kestirimlerde bulunmak için yararlı değildir. Dairenin alanıyla ilgili genel ilke, dairenin alanı eşittir pi re karedir. Bu İlke bilindiğinde daire ile ilgili yukarıdaki sorular ilişkisiz ve anlamsızdır. Daireler ve alanlar arasındaki değişmeyen ilişki için sadece bir ölçüm önemlidir. O da yarıçapı ölçmedir. İlişkili bağlam bilinirse daire örneğinde neyin ölçüleceği bilindiğinde yukarıdaki sorular yerine dairenin yarıçapı kaçtır sorusunu sormak yeterlidir. Artık tek soru sorarak dairenin alanını anlamak ve kestirmek olasıdır. Dairelerin birbirinden bin bir türlü farklı olduğu unutulabilir. Daire ile ilgili sorulan sorular diğer ilişkili bağlamlarda önemli olabilir. Ancak dairenin alanını kestirme ve kontrol etme bakımından hiçbir değeri yoktur. Kişinin davranışı etkileştiği çevrenin ürünüdür. Yetersizlik ve özür toplumun koymuş olduğu standartlara bağlıdır. Ve yetersizlikten etkilenen kişinin uyum sorunu, önemli diğer kişilerin onu nasıl gördüğüne bağlıdır gibi kavramlar bilindiğinde, ilişkili muhteva, işitme yetersizliği ve hareket yetersizliği olan çocuklarla ilgili sorulan sorular ve incelenmesi gerekenler değişir. İlişkili muhteva bilindiğinden sorular ve incelemeler toplumun koymuş olduğu standartların neler olduğuna, nasıl bir çevreyle etkileşeceğine ve nasıl algılanacaklarına yönelik olur. İzleyen sorular akla gelebilir. Bu çocukların eğitimi için konmuş olan standartlar ve beklentiler nelerdir? Öğretmenleri nasıl yetişmiştir? Okulda işitme engellilerin eğitiminde uzmanlaşmış uzman var mıdır? İşitme cihazını kontrol edecek düzenlemeler var mıdır? Sınıfta öğretmenlerin telsiz mikrofon kullanmaları olası mıdır? Bu sorular çocuğun nasıl bir çevreyle etkileşeceğine ve etkileştiği kişilerin onu nasıl algılayacaklarına ilişkindir. Biyofiziksel ve kimyasal olarak sınıflanan yetersizliklerden psikolojik, uyum ve davranışlara ilişkin kestirimlerde bulunabileceğini varsaymak mantıklı mıdır? Belki biyofiziksel, bedensel nitelikler başlama noktasını oluşturabilir ama bu veriler genetik için nasıl yüzeyselse yetersizlik davranış, ruh bilim, ilişkileri içinde yüzeyseldir. Yetersizliklere bakarak davranışlar kestirilemez. Beden-davranış ilişkilerinde ilerlemelerin olması, bedensel verilerin ruh bilimsel verilere dönüşmesini sağlayan kuramların gelişmesiyle olasıdır. Biyofiziksel verilerle davranışlar çeşitli düzeylerde açıklanmış ve açıklanmaktadır. Bu açıklamalar adlandırma, tarihsel ve güncel açıklamalar, deneysel, bağıntısal ve kuramsal açıklamalardır. Bu açıklamaların açıklama düzeyleri farklıdır. Somatopsikolojide bedensel özelliklerin uyum ve davranışla nasıl ilişkili olduğuna ilişkin sorulan sorulara alınan yanıtlarda çok az ilerleme sağlanmıştır. Buna karşılık tıp alanında yapılan çalışmalarla yetersizliğin etkilerinin üstesinden gelmeye hizmet edecek önemli gelişmeler olmuştur. Beden-davranış ilişkilerinde, psikoloji alanında ise yüzlerce yıl önce önemli görülen sorunlar yine önemli görülmektedir. Bir gelişme sağlanamamıştır. Sorunlara açıklama getirilememiştir. Gelişmenin olup olmamasını anlama, açıklamanın ne olduğunu anlamaya bağlıdır. Açıklama nedir? Açıklama nedir? Tüm bilimsel açıklamalar betimlemelerdir. Ancak betimleme niteliğinde olan bu açıklamaların yeterlilik düzeyleri farklıdır. Yeterlilik düzeyi en az olan açıklama, bir şeyin varlığını onaylayan ve adını koyan adlandırma açıklamalarıdır. Yeterlilik düzeyi en yüksek olan açıklama ise kuramlarla yapılan açıklamalardır. Kuramlarla yapılan açıklamalarda genel ilkelerden yararlanılır. Açıklamalardan tarihsel ya da güncel olanları özel eğitimde yaygın olarak kullanılan açıklamalardır. Adlandırma, tarihsel güncel açıklamalar, gözlemlerden genelleme oluşturma ve kuramsal açıklamaların yeterlilik düzeylerini farklıdır. Bu açıklamaları adlandırmadan başlayarak görelim. Adlandırma. Yetersizlikten etkilenen çocukların davranışlarını adlandırmadan, yararlanarak açıklamaya yer vermeden önce biyolojiden bir örnekle açıklık kazandıralım. Somon balığının nehirlerin denize karıştığı yere yüzdüğü gözlenir. İkinci yıl ise aynı balıkların daha ılık ve daha az oksijenin olduğu okyanusun ya da denizin derin sularına doğru yüzdükleri gözlenir. Balık neden böyle davranır? Geçmişte balığın derin sulardan sığ sulara ve sığ sulardan derin sulara yüzme davranışı içgüdüleriyle açıklanmıştır. Diğer bir deyişle balığın doğasında bulunduğu varsayılan bir özellikle yapısıyla açıklanmıştır. İçgüdü adlandırmasıyla balığın bir yıl derin sularda ve diğer bir yılda sığ sularda yüzme davranışının açıklanmış olduğu düşünülür. Ancak aslında hiçbir şey açıklanmamıştır. İçgüdü sözcüğü gözlenen davranışın derin sulardan sığ sulara ve sığ sulardan derin sulara yüzmenin yerine geçmiştir. Ancak sığ sulardan derin sulara yüzmenin içgüdü olarak adlandırılmasıyla belirtilen davranışın açıklanmasında daha fazla aydınlanmış değilizdir. Çıkan sonuç, somon balığı sığ sulardan derin sulara, derin sulardan sığ sulara yüzdüğü için yüzer. Yapısında bu özellik olduğu için yüzerdir. Adlandırma şöyle gerçekleşir. İlk olarak balığın okyanusun derin sularına ve sonra nehirlerin denize karıştığı yerlere yüzdüğü gözlenir. İkinci olarak balığın bu davranışı içgüdü olarak adlandırılır. Üçüncü olarak balığın davranışı balığın yapısına yani balığın yapısında bilinmeyen bir şeyden dolayı böyle davrandığıyla açıklanır. Bilinmeyen nedir? Ve araştırılmalıdır. Somon balığı neden böyle davranır? Bilinmeyen içgüdü olarak belirtilir. Somon balığı içgüdülerine göre davrandığından sığ sulardan derin sulara ve derin sulardan sığ sulara yüzer. Bilinmeyeni içgüdü olarak adlandırma balığın davranışını anlamaya ve açıklamaya açıklık getirmez. Hatta sanki balığın davranışını açıklanmış olduğu izlenimini vermesi nedeniyle olası araştırmaları engelleyebilir. Adlandırmalar yararlı değildir. Beden-davranış ilişkilerinde ve yetersizlikten etkilenenlerin davranışlarını açıklamada adlandırmalara yer verme yaygındır. Örneğin, tikler körlüğün doğasıyla, yapısıyla açıklanır. Başını sallama, gözünü ovuşturma gibi davranışlara getirilen tik adlandırması açıklama değildir. Gözlerini çocuk neden ovuşturuyor? Körlük tikinden denilerek göz ovuşturma, körlük tiki adlandırmasıyla açıklanmış olur. Çocuğun sallanması ya da başını çevirmesi körlük tikiyle açıklanır. Bu açıklamalar betimlenen davranışa ad verme açıklamaları olup, balığın davranışını içgüdüyle açıklamaya benzer ve davranışı açıklamaya katkısı olmadığı gibi yararlı da değildir. balığın derin ve sığ sularda yüzme davranışının temel değişkenliğinin somon balığının derisinde yer alan ışığa duyarlı alıcılarla ışık arasındaki ilişkinin olduğu bulunmuştur. Pigmentle kaplı alıcılar zamanla kaybolur. Alıcılar ışıkla uyarıldığında balık derin sulara ve daha derin sulara doğru yüzer ve okyanusa ulaşır. Bu açıklamadır. Aynı zamanda içgüdüyü ve olmamasını açıklar. Kestirim ve denetim olanaklıdır. Balık derin sulara yüzmezse araştırıcı nereye, ışık alıcılarına bakacağını bilir. Balığın derin sulara yüzmesi engellenmek istendiğinde neyin, ışığın ya da ışık alıcılarının denetleneceği bilinir. Küçük çocuklar ve ilkel insanlar pek çok adlandırmayı açıklama olarak kullanır. Nesnelerin ve organizmaların davranışlarını yapılarından dolayı öyle davrandıklarını belirterek açıklar. Nesne ya da organizmaların davranışlarını yapılarıyla açıklar. Örneğin ağır nesnelerin düşmesini ağır olmalarıyla açıklar. Bu nesneler ağır oldukları için yere düşerler. Yelkenli yelkenli olduğundan ve öyle yapılmış olmasından yüzer. Sallanma, göz ovuşturma ve baş çevirme davranışlarının gözün görmemesiyle ve çocuğun kendini anlatamamasının zihin engeliyle açıklamaları da adlandırma açıklamalardır. Nesnelerin ve kişilerin davranışlarını nesne ve kişilerin yapısında yer alan özelliklerle açıklama ne kadar yeterli açıklamalardır. Çocuğun konuşmaması, işitmemesiyle açıklanmalı mıdır? Şüphesiz yetişkin ve eğitilmiş kişiler nesnenin düşmesini nesne ile yer çekimi arasında olan ilişkisiyle açıklar. Yelkenlinin hareketini yelkenlinin yapısıyla değil, yelken alanıyla rüzgarın şiddeti arasındaki ilişkiyle açıklanır. Nesnelerin düşmesi ve yelkenlinin yüzmesi bu şekilde açıklandığında ilişkili içerik, bağlam belirlendiğinden kestirim olasıdır. Yani kişi ya da nesnelerin davranışları onların etkileştiği yer zaman dikkate alınarak etkileştikleri kişi ya da nesnelerle açıklandığında kestirim ve kontrol olasıdır. Hiçbir şey kendi başına olmaz. Her şey ilişki bağlamda gerçekleşir. Çoğunlukla ilişkili içeriğin, bağlamın dışına çıkıldığı çok çabuk unutulur. Annesiyle birlikte ev gezmesinde, toplantı ortamlarında bulunan çocuk yetişkinlerden çekindiği izlenimini verir. Çocuk annesine sıkı sıkıya sarılır ve diğer çocukların arasına kolayca karışmaz. Sanki diğer çocukların arasına katılmak ister gibi davranır. Çocuk neden böyle davranır? Sorusuna verilen yanıt çoğunlukla çocuk çekingen olduğu için böyle davranır denilir. Çekingenlik çocuğun doğasındadır, yapısındadır. Çocuk utangaçlığı içinde taşır ve kendisiyle birlikte her yere götürür. Bu açıklama somon balığı için yapılan doyurucu olmayan içgüdü açıklamasına benzer. İlk olarak davranış betimlenir, sonra davranışa ad verilir. Sonra da davranış verilen adla açıklanmış olur. Çocuk neden böyle davranır sorusu çocuk niçin çekingendir sorusuna dönüşür. Aynı ad verme olgusu daha karmaşık düzeyde yetersizlikle davranış ilişkilerinde özel eğitimde olur. Kişinin işitmediği gözlenir. Bu kişinin gösterdiği davranışlar diğer kişilerden kuşku duyduğu şeklinde betimlenir ya da sınıflanır. Niçin kuşkucu davranır sorusuna verilen yanıt bu kişi sağırdır olur. Davranışlarıyla ilgili toplanan verilerden işitmez olan kişilerin şüpheci olabilecekleri izlenimi edinilir. Şüpheci oldukları değil, daha sonra bu verilerle donatılmış kişi görmeyenin kuşkucu olmasını doğal olarak görmez ama işitmeyenin kuşkucu olacağını doğal karşılar. Bu kişi kör olsaydı ve kuşkucu olsaydı bu olağan olmazdı ama sağırdır ve sağırların kuşkucu olması olağan dışı değildir. İşitmediğinden kuşku duyar. Kuşkuculuk işitmemenin doğasında vardır. İşitmeyen kişiler kuşkucudur denilerek davranışları adlandırmayla açıklanır. Bu noktada açıklamanın kısır döngüsel olduğu kolayca görülür. Buradaki açıklama içgüdü açıklamasından daha doyurucu değildir. Diğer kişilerin kendileri hakkında konuştuklarına inandıkları için kuşkucudur açıklaması, işitmeyen kişiler kuşkucudur düşününe yeni bir şey eklememektedir. Tüm işitmeyen kişiler kuşkucu değildir. Bazıları diğer kişilerin kendilerine ilişkin konuştuklarına inanmaz. Diğer işitmeyen kişiler inanırlar ama aldırmazlar. Adlandırmayla şüpheci olan işitmeyen kişilerin davranışları açıklanmadığı gibi şüpheci olmayan kişilerin davranışları da açıklanmamıştır. Ad koyma açıklama değildir. Tarihsel ve güncel açıklamalar. Tarihsel ve güncel açıklamalara kendi davranışlarımızı, diğerlerinin davranışlarını ve yetersizlikten etkilenenlerin davranışlarını açıklarken yer verilir. Ayrıca tarihsel ve güncel açıklamaların anlaşılmasıyla yetersizlikle davranış arasındaki ilişkilere açıklık kazandırılır. Tarihsel ve güncel açıklamalara açıklık kazandırmak için örneklerine yer verelim. Tarihsel açıklama. Tarihsel açıklama iki şekilde gerçekleşir. Günümüzde oluşan davranış, kişinin ve davranışının oluşmasında etkili olan durumun geçmişteki özelliğiyle açıklanır. Bir örnekle tarihsel açıklamayı betimleyelim. Dersi işlediğim sınıf bol camlı ve dışarısı da güneşlidir. Güneş yandan gelerek sınıfı aydınlattığı gibi beni de ısıtır. Neden güneş sınıfı aydınlatırken beni de ısıtır? Güneşin sınıfı aydınlatması ve sınıfta bulunanları ısıtmasının tarihsel açıklaması izleyen şekilde olur. Güneşin sınıfı aydınlatması, sınıfta bulunanları ve beni ısıtması tarihsel açıklamaya göre iki şekilde açıklanır. Biri, benim ve sınıfta bulunanların geçmişinin bilinmesiyle ve diğeri de aydınlanmanın ve ısınmanın gerçekleştiği sınıfın yapısının geçmişinin bilinmesiyle açıklanır. Güneşin sınıfı aydınlatması ve beni ısıtması, benim Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde özel eğitim bölümünde engellilere yönelik tutum değiştirme dersini veriyor olmamla ilgili olup, açıklama benim ve dersin geçtiği sınıfın geçmişinin bilinmesiyle olasıdır. Benim geçmişimle ilgili olan bölümü bana özgü olup sadece benim için geçerlidir. Anam ve babam 50'li yıllarda Bulgaristan'dan göç ettiklerinden, Eskişehir'e yerleştiklerinden, Eskişehir'de ilk ve orta öğrenimi tamamladığımdan, üniversiteye girişte eğitim fakültesi tercih ettiğimden ve özel eğitimi seçmiş olduğumdan dolayı bu sınıfta güneş beni ısıtmakta ve sınıfı aydınlatmaktadır. Görüldüğü gibi güneşin sınıfı aydınlatması ve beni ısıtması ancak benim kişisel özgeçmişimin bilinmesiyle açıklamak olasıdır. Bulgaristan'dan göç etmeyip ve özel eğitim bölümünü seçmemiş olsaydım bu durum yani güneşin sınıfı aydınlatması ve ısıtması olası olmayacaktı. O zaman bir davranışı ya da durumu anlamak için o davranışı gösteren kişinin özgeçmişi ve o davranışın oluşumuna zemin hazırlayan ya da kişilerin özgeçmişlerini incelemek gerekir sonucu çıkabilir. Özel eğitimde de yetersizlikten etkilenen kişilerin ve yetersizliğin oluşumuna yol açan durumların özgeçmişlerini incelemek yaygındır. Özel eğitimde tarihsel açıklamalara sıkça yer verildiği belirtilebilir ama yararlı değildir. Dersin yapıldığı sınıfın ve binanın geçmişinin bilinmesiyle güneşin sınıfta bulunanları ve beni ısıtması ve sınıfı aydınlatması açıklanabilir. Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretmen yetiştirmenin kökleri Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar gider. Bu bina Gazi Eğitim Enstitüsü'nün sonraki yıllarında 60'lı yıllarda yapılmıştır. 60'lı yıllardaki okul mimarisi anlayışına göre okul binaları geniş camlı ve sınıfları aydınlık olacak şekilde tasarlanmıştır.